karaciğer vücudumuzun toplam enerjisinin %12 ila 20 kadarını kullanarak faaliyetlerini gerçekleştirir. 500 fonksiyonu aynı anda yerine getirecek kapasiteye sahip olan karaciğer başlı başına bir üs gibi faaliyet gösterir. Vücudumuzdaki yaklaşık 100 trilyon hücreden her birinin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini alabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapan karaciğerdir. Böyle bir düzenlemeyi yapabilmesi için karaciğerin hücrelerin nelere ihtiyaç duyduklarını çok iyi bilmesi gerekir. Fakat kendisi de benzer hücrelerden oluşan bu organın gerekli bilgileri nereden topladığı, bunları nasıl yorumladığı ve doğru kararlara nasıl vardığı elbette üzerinde düşünülmesi gereken detaylardır. Karaciğerin faaliyetlerini gerçekleştirirken kullandığı ham maddeler kanla taşınır. Karaciğer kendine ulaştırılan maddeleri durmaksızın sentezler. Yeni oluşturduğu maddeleri depolar veya kullanılmak ya da atılmak üzere kanla vücuda geri gönderir. Yüzlerce kimyasal tepkimenin gerçekleştiği dev bir laboratuvarı andıran karaciğer, aynı zamanda hayatın sürmesi için gerekli olan çeşitli maddelerin depolanmasını da sağlar. Bundan başka demir, bakır, A vitamini ve D vitamini gibi bazı maddeleri de kendi üretir. Ayrıca kanın pıhtılaşmasını sağlayan protrombin, fibrinojen ve heparin gibi proteinlerin de üretim yeri karaciğerdir. Karaciğerin başlıca görevlerinden bir tanesi de ihtiyaç duyulan proteinleri sentezlemesidir. Karaciğer proteinler konusunda hiçbir özel eğitim almamıştır ancak ne yapması gerektiğini çok iyi bilerek hareket eder. Örneğin sindirim sonucu ortaya çıkan amino asitlere ait azot moleküllerini ayrıştırır. Bunları karbonhidrat ve yağlarla tepkimeye tabi tutarak yeni proteinler üretir. Bu işlemler sırasında hep doğru formülleri ve doğru yöntemleri kullanır, sıralamayı karıştırmaz. Ayrıca yağ ve proteinleri kullanarak karbonhidrat, karbonhidrat ve protein kullanarak da yağ üretebilir. Bununla birlikte ürettiği maddeleri depolayarak daha sonra kolayca enerjiye dönüştürebilir. Karaciğer, vücudumuzdaki savunma sisteminin de önemli bir parçasıdır. Hiç hata yapmaksızın içimizde gezip dolaşan zehirli maddeleri bulup etkisiz hale getirir ve sonra da dışarı atar. Yaşamamız için zaruri olan tüm bu işlemler şu an vücudumuzdaki 1,5-2 kilogramlık bir organ tarafından ara verilmeksizin yapılmaktadır. Siz bu programı dinlerken de bu işlemlerin tümü hiç durmadan sürmektedir. Bu mucizevi sistemde meydana gelecek anlık bir duraklama dahi yaşamımızın son bulması veya geri dönüşü olmayan hastalıklara maruz kalmamız için yeterlidir. Peş peşe sıraladığımız bu işlemleri gerçekleştiren karaciğer, kendisi de protein, yağ ve su gibi yapı taşlarından oluşan bir organdır. İnsanlar senelerce eğitim alarak kimya hakkında bilgi sahibi olurlar. Karaciğerse hiçbir eğitim almaz. Buna karşılık yaptığı işlemler düşünüldüğünde kimya konusunda bir insandan defalarca daha fazla uzman olarak nitelendirilebilir. Bir et kütlesinin hata yapmaksızın her tepkimeyi başarıyla sonuçlandırması insanı hayrete düşürmek için yeterlidir. Tüm karaciğer hücreleri hangi maddelerin nerede kullanılacağını çok iyi bilir. Bunları bildikleri gibi bu maddelerin moleküler ve kimyasal yapılarından da haberdardır. Bu sayede kimliklerini tespit ettikleri farklı besin maddelerini laboratuvarlarında değişimden geçirerek faydalı maddelere dönüştürürler. Tabii bunları yaparken protein sentezi için vitaminlere ve enzimlere ihtiyaç olduğu kanın temel yapı taşı al yuvarların üretiminde demirin esas teşkil ettiği veya kandaki şeker oranının dengede tutulması gerektiği gibi detayları da hiç atlamadan yerine getirmektedirler. Bu noktada karşımıza çıkan gerçek şudur. Karaciğer hücreleri bu işlemlerin tek bir tanesini bile kendi kendilerine yapamazlar. Vücudumuzdaki maddelerle ilgili bilgilerden tek bir tanesinin tek bir cümlesini bile kendi kendilerine öğrenemezler. Hangi besin maddesinin nasıl işleneceği, hangilerinin vücuda faydalı veya zararlı olduğu ve bunlara benzer bütün bilgileri karaciğer hücrelerine ilham eden alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Karaciğerin yapısıyla ilgili olarak anlattıklarımızı kısaca özetleyelim. Karaciğere kan getiren iki damar vardır. Karaciğer atar damarı ve kapı toplar damarı. Bu iki damar karaciğerin içinde ince dallara ayrılır. Bu damarlar vasıtasıyla karaciğerden dakikada 1,5 litre kan geçer. Bu karaciğerden saatte 90 litre kan geçmesi, yani karaciğerin bir gün boyunca 2160 litre kanı işlemesi demektir. Bundan başka ortalama 70 yıllık insan ömründe karaciğere beslenme yoluyla 1,5 ton protein, 12,5 ton da karbonhidrat girer. Karaciğerdeki hiç durmadan işleyen bu sistemi akılda çok büyük bir tesis veya bilgisayar kontrollü kumanda sistemleriyle donatılmış dev bir rafineri olarak canlandırmak da mümkündür. Karaciğerimizin yerinde bir rafinerinin olduğunu varsayalım. Bu rafinerinin durmaksızın 24 saat çalıştığını, hatta tıpkı karaciğer gibi aylar, yıllar boyunca hiç duraksama olmadan çalıştığını düşünelim. Elbette bu rafinerideki makinelerin zaman içinde bakıma ihtiyaçları olacaktır. Eğer buraya kadar bahsettiğimiz sistem gerçekten bir rafineriye ait olsaydı, haftada en az yarım gün bütün makineleri bakıma almak zorunda kalırdık. Ancak bahsettiğimiz sistem bir rafineriye ait değildir. Şu anda vücudumuzda herhangi bir rafineriden çok daha yoğun çalışan bir organımıza, karaciğere aittir. Karaciğer performansından hiçbir şey kaybetmeden, yorulmadan ve dinlenmeden tonlarca maddeyi alır, işler ve vücut için kullanılabilir hale dönüştürür. Üstelik hiç ara vermeksizin çalışmasına rağmen sistemin işleyişini yavaşlatacak bir bakıma da ihtiyaç duymaz. Bir organa böylesine üstün özellikleri ancak benzeri olmayan bir güç kazandırabilir. İşte bu Allah'ın üstün ve benzeri olmayan yaratmasıdır. Allah bir ayette kendinden başka ilah olmadığını şöyle bildirmektedir: O diri olandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse dini yalnızca kendisine halis kılanlar olarak ona dua edin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Mümin Suresi 65. Karaciğer insan vücudundaki kendi kendini yenileme yeteneğine sahip tek organdır. Karaciğerin %70 kadarı alınsa bile 1-2 hafta içinde tekrar işlevlerini yerine getirecek büyüklüğe ulaşır. Karaciğerin rejenerasyon adı verilen kendini yenileme faaliyetini hangi mekanizmaların gerçekleştirdiği hala araştırılmaktadır. Ancak karaciğerin bu özelliği ilk olarak 1931 yılında Mayo Kliniği'ndeki iki cerrahın çalışmalarıyla ortaya çıkarılmıştır. Herhangi bir tahribattan sonra hücrelerin otomatik olarak kendini yenileme faaliyetini başlattığı anlaşılmıştır. Ancak burada şaşırtıcı bir durum vardır. Sağlıklı bir karaciğerdeki hücrelerin kendiliğinden çoğalmasına hiç rastlanmamaktadır. Bu durumda akla bazı sorular gelecektir. Hücrelerin gerektiğinde kendiliklerinden bölünerek çoğalmalarının ve karaciğeri eski boyutlarına ulaştırana dek bunu sürdürmelerinin nedeni nedir? Hücreler çoğalma işlemini ne kadar sürdürmeleri gerektiğini veya nerede duracaklarını nasıl bilmektedirler? Onlara hareket etme ya da dur emri nereden gelmektedir? Eğer bir yerden dur emri almıyorlarsa, diğer organları rahatsız edecek derecede büyümemeleri gerektiğine kendileri mi karar vermektedirler? Bu soruların cevaplarını vermeden önce, karaciğer hücrelerinin başka bir mucizevi özelliğinden daha bahsedelim. Karaciğerin kendini yenilemesindeki hayranlık uyandıran nokta, hücrelerin inanılmaz bir hızda bölünürken, bir yandan normal görevlerini de aksatmadan yerine getirmeleridir. Gereken yapıldıktan sonra hücre bölünmesinin ne zaman duracağına ortak bir kararla aniden son verilmesi ise daha da şaşırtıcıdır. yenilenme işlemi sırasında karaciğer hücreleri ve diğer hücreler merkezdeki portal bölgeden çıkarak karaciğer toplar damarına doğru hareket ederler. Toplu yapılan bu hareketi bir yürüyüşe benzetmek mümkündür. Hücreler doku üzerinde yalnız bir yönde hareket ettikleri için bir hücre ne kadar merkeze uzaksa o kadar da yaşlıdır. Bu şekilde hücrelerin yaşları merkezden uzaklıklarına göre hesaplanabilmektedir. Karaciğerin yapısındaki bu mucizevi işleyişi başlangıcından sonuna kadar yaratan ve düzene koyan, her hücreye gerekli emirleri veren Allah'tır. Yeryüzünde karşılaştığımız canlı cansız her şeyi yaratanın, her işi düzenleyenin Allah olduğu ve insanın bu ilmi araştırıp düşünmesi gerektiği bir ayette şöyle bildirilmiştir. Allah yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir bunların arasında durmadan iner. Sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi sarıp kuşattığını bilip öğrenmeniz için. Talak Suresi 12. Güzel bir akşam yemeği yediğinizi düşünelim. Çeşitli besinlerden oluşan bu yemeği nasıl sindireceğinizi aklınıza bile getirmemiş olabilirsiniz. Hatta bütün bu besinlerin her birinin farklı enzimlerle işlemlere tabi tutulması gerektiğini de bilmiyor olabilirsiniz. Bu konuda eğitim almamış bir insanın bu gibi bilgilere sahip olmaması elbette ki doğaldır. Ancak vücudunuzdaki bir organ bu bilgilerin tümüne sahiptir. Bu organ hangi besinin ne gibi bir enzimle sindirileceğini çok iyi bilir. Hiçbir karışıklık ve aksaklık çıkmadan en doğru zamanda en doğru kimyasal salgıyı besinlere gönderir. Bu organ pankreastır. Pankreas vücuttaki en önemli organlardan bir tanesidir. Örneğin sindirim sistemine gönderdiği enzimlerle insan yaşamında çok önemli bir rol oynar. Bağırsakların mide asitleri tarafından parçalanmasını engelleyen enzim de yine pankreas tarafından üretilir. Bunların yanı sıra pankreas damarlarda akan kanın içinde ne kadar şeker molekülü bulunması gerektiğine karar verir. Eğer kandaki şeker molekülü sayısında bir azalma olursa pankreas hemen sayıyı artıracak önlemler alır ve bu önlemler kişinin hayatını kurtarır. Eğer şeker molekülü yoğunluğu artarsa pankreas bu defa kandaki şeker miktarını azaltacak önlemler alır. Pankreas vücudumuzda gizli bir kimyager gibi çalışır. Pankreasla ilgili anlatılacak konuları dinlerken bu kimyagerin bir parça et görünümünde atomlardan oluşmuş bir organ olduğunun unutulmamasında fayda vardır. Pankreasın sindirim işleminde devreye girmesi özel bir mesaj sayesinde gerçekleşir. Midede sindirim devam ederken özel bir enzim olan kolesistokinin kana karışmaya başlar. Pankreası uyaran da bu enzimin kanda belirli bir düzeye ulaşmasıdır. Bu uyarı pankreasa görev zamanının geldiğini bildirir ve pankreas parçalayıcı enzimlerini 12 parmak bağırsağına doğru salgılamaya başlar. Pankreas sadece sindirim işleminin başladığını anlamakla kalmaz. Ayrıca yediğimiz yiyeceklerin çeşitlerini de anlayarak bu yiyeceklere göre farklı sindirim enzimleri üretir. Örneğin makarna, ekmek gibi karbonhidratlı besinler yediğimiz zaman pankreasın salgıladığı enzim karbonhidrat parçalayıcı özelliğe sahiptir. Bu tür besinler 12 parmak bağırsağına ulaştığında pankreas karbonhidrat parçalayıcı özellikteki amilaz isimli enzimi üretir. Eğer kırmızı et, balık ve tavuk gibi besinler yersek pankreas proteinli yiyecek yediğimizi hemen anlar. Bu besinler 12 parmak bağırsağına ulaştığında bu defa proteinleri parçalayacak nitelikte enzimler olan tripsin, kimotripsin, karboksipeptidaz, ribonükleaz ve dioksiribonükleaz üretir. Eğer yemeğinizin yağ oranı fazlaysa bu enzimlerle beraber lipaz isimli yağları sindiren başka bir enzim daha pankreas tarafından devreye sokulur. Görüldüğü gibi bir organ, yediğimiz yemeğin nelerden oluştuğunu anlayıp daha sonra bu besinlerin sindirilmesi için gerekli olan kimyasal sıvıları ayrı ayrı üretmekte ve bunları sadece gerektiği anlarda salgılamaktadır. Üstelik hiçbir karışıklık olmamaktadır. Pankreas hiçbir zaman karbonhidrat molekülü için protein parçalayıcı veya yağ molekülü için karbonhidrat parçalayıcı enzim salgılamaz. Ürettiği karmaşık sıvıların kimyasal formüllerini unutmaz. Karışımı oluşturan herhangi bir maddeyi kazara eksik tutmaz. Sağlıklı insanlarda pankreas ömür boyu doğru şekilde hizmet eder. Şimdi vücudumuzda sürekli gerçekleşen bu olayı mikro düzeyde tekrar inceleyelim ve pankreasın gerçekleştirdiği mucizevi işlemlerin boyutlarını daha iyi görelim. Midede sindirim devam ederken mide hücreleri de boş durmaz. Bu hücrelerden bazıları midede sindirilen besinin bir süre sonra 12 parmak bağırsağına ulaşacağını anlamışlardır. Harekete geçen mide hücreleri pankreas hücrelerine ulaşacak bir hormon salgılamaya başlar. Bu aşamadan itibaren hormonları mektuba benzeterek düşünelim. Mide hücreleri hazırladıkları mektupları kan yoluyla pankreasa gönderirler. Kana bırakılan mektup vücut içinde yolculuk etmeye başlar. Pankreasa gelindiği zaman pankreas hücreleri mektubu tanır ve hemen açarlar. Burada son derece hayret verici bir nokta vardır. Mide hücrelerince bırakılan mektup kan yoluyla hemen hemen bütün vücudu dolaşır. Buna rağmen mektup diğer organların hücreleri tarafından kesinlikle açılmaz ve özellikle okunmaz. Adeta bütün hücreler bu mektubun pankreas için yazıldığını, kendilerini muhatap almadığını bilirler. Çünkü mektubun üzerinde pankreasın adresi vardır. Mektubun moleküler yapısı yalnızca pankreas hücrelerinin zarında bulunan algılayıcı moleküllerle etkileşecek şekilde özel olarak dizayn edilmiştir. Yani mide hücresi şuurlu ve bilinçli bir şekilde ürettiği hormonun üzerine gerçekten de bir adres yazmıştır. Üstelik vücuttaki milyarlarca farklı adres içinden pankreas hücresinin adresini doğru bir şekilde yazmıştır. Bu midedeki hücrelerin pankreas hücrelerinin bütün özelliklerini bilmesi demektir. Bu işlemlerdeki mucizevi yön yalnızca adresin doğru yazılmasıyla sınırlı değildir. Mide hücrelerinin gönderdiği mektubun içinde bir de mesaj vardır. İnsan vücudunun derinliklerinde birbirlerinden çok uzakta bulunan canlı varlık yani hücrelerimiz mektuplaşarak haberleşmektedirler. Birbirlerini hiç görmedikleri halde birbirlerinin hangi dilden anladıklarını bilmektedirler. Dahası bu haberleşme bir amaç uğrunadır. Hücreler birlik olmuş ve yediğiniz besinlerin sindirilmesi için bir plan yapmaktadırlar. Şüphesiz bu gerçek bir mucizedir. Kendisine ulaşan mektubu yani kolesistokinin hormonuyla gelen mesajı okuyan pankreas hiç beklemeden bu mektuptaki emre itaat eder. Hemen besinlerin sindirilmesi için gerekli enzimleri salgılamaya başlar. Eğer 12 parmak bağırsağına ulaşan besin proteinse protein parçalayan bir enzim üretir. Eğer besin karbonhidrat ağırlıklıysa bu defa karbonhidrat parçalayan bir enzim üretir ve bu enzimi 12 parmak bağırsağına gönderir. Şimdi önümüze bir kara tahta koyulduğunu farz edelim. Bu kara tahtanın üzerine sırayla bir protein molekülünün, bir yağ molekülünün ve bir karbonhidrat molekülünün formüllerinin yazıldığını düşünelim. Daha sonra da tahtaya bu moleküllerin atomik dizilimlerini gösteren şekiller çizilsin. Ardından bizden bu üç farklı moleküler yapının her birini parçalayacak en uygun moleküler yapıya sahip enzimlerin formüllerini üretmemiz ve bu formülleri tahtaya yazmamız istensin. Eğer kimya konusunda bir eğitim almadıysak, bize 1 milyon yıl süre verilse dahi uygun formülü tahmin ederek bulamayız. Bu molekülleri parçalayacak enzimlerin formüllerini ancak kimya konusunda uzman bir kişi yazabilir. Bu kişi de uygun formülü kendi hayal gücüne dayanarak yazmaz. Ancak almış olduğu eğitim ve daha önce kendine öğretilen bilgiler doğrultusunda bu formülü yazabilir. Durum böyleyken pankreas hücrelerinin ürettikleri enzimlerin kimyasal yapılarını nasıl bildikleri sorusu son derece önem kazanmaktadır. Her pankreas hücresi doğuştan söz konusu formüllerin bilgilerine sahiptir. Ayrıca bu bilgiye sahip olmakla da kalmaz, bildiklerini en doğru şekilde kullanarak insana yorulmaksızın hizmet ederler. Pankreas hücreleri kimya konusunda insanlardan çok daha başarılıdır. Çünkü insanın bu formülleri üretebilmesi için eğitime ihtiyacı varken mikroskobik hücreler söz konusu formülleri doğuştan ezbere bilmektedirler. Hiçbir tesadüf hücrelere böylesine üstün bir akıl, böylesine özel bir bilgi ve böylesine üstün bir sorumluluk anlayışı kazandıramaz. Hiçbir tesadüf hücrelerin birbirleriyle haberleşecekleri, birbirlerinin dilinden anlayarak yardım isteyecekleri bir sistem kuramaz. Hiçbir tesadüf tek bir pankreas hücresine tek bir kimyasal formülü bile öğretemez. Hiçbir tesadüf hücreye elindeki bilgiyi doğru zamanda kullanma yeteneği veremez. Vücudumuzdaki bu sistemleri yoktan var eden ve her an çalışmasını sağlayarak insana hizmet ettiren güç, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Pankreasın vücuttaki önemli görevlerinden bir başkası da kan şekerinin ayarlanmasıdır. Bu ayarlamayı yapan hormonlar pankreas içinde bulunan ve Langerhans adacıkları denilen küçük kapalı bezler tarafından üretilir. İnsülin ve glukagon adını alan bu hormonlar kandaki şeker miktarı ile ilgili ölçümler yaparak dengeyi sağlarlar. Bir yandan şekerli çayınızı yudumlar, bir yandan da pastanızı yerken hiçbir zaman aklınıza kanınızdaki şeker miktarını ayarlamanız gerektiği gelmez. Sürekli yapılan bu ayarın sizin için ne kadar hayati önemi olduğunu da hiç düşünmemiş olabilirsiniz. Ancak sizin sağlığınızla ilgili bu konuda görevlendirilmiş olan pankreasınız gerekli olan bütün bilgilere sahiptir. Bu bilgileri kullanarak kanınızdaki şekerle ilgili ölçümleri çok hassas bir şekilde yapar. Gerektiği anda yeteri kadar hormon salgılayarak vücudunuzdaki şeker dengesini sürekli korur. Kandaki şeker miktarı yükseldiğinde pankreas bu durumu hemen haber alır ve insülin denilen özel bir hormon salgılar. Bu madde karaciğer ve vücuttaki diğer hücrelere kandaki fazla şekeri tutmalarını emreder. Eğer kandaki şeker miktarı düşerse pankreas bunu da hemen öğrenir ve glukagon isimli bir başka hormon salgılar. Bunun üzerine karaciğer önceden depoladığı şeker stoklarını özel işlemlerden geçirip kana geri verir. Kandaki şeker oranı, hastalık durumu hariç bu işlemler sayesinde hiçbir zaman tehlikeli bir noktaya çıkmaz. Günlük hayatta sizin ne pankreastan, ne insülinden, ne de karaciğerden haberiniz olmaz. Kanınızdaki şekerin yükseldiğini fark etmezsiniz, hatta önünüze farklı şeker oranları olan iki şişe kan konulsa aradaki farkı anlayamazsınız. Ama hiçbir zaman görmediğiniz ve bilmediğiniz bazı hücreleriniz kanınızdaki şekeri laboratuvarlardaki aletlerden daha hassas bir şekilde ölçer. Ölçümün sonuçlarına göre ne yapılması gerektiğine anında karar vererek hemen uygulamaya geçerler. Hücreleriniz bu benzersiz akla ve yeteneğe nasıl sahip olmuşlardır? Buraya kadar pankreastan bahsederken bilir, yapar, unutmaz, eksik tutmaz, karıştırmaz gibi sıfatlar kullandık. Pankreas da hücrelerden oluşan bir organdır. Dolayısıyla akıl gerektiren bu sıfatlar pankreasın kendine ait olamayacaktır. Peki öyleyse pankreası oluşturan hücrelere bir ömür boyu üretim yapma, hizmet etme sorumluluğunu kim vermiştir? Birbirlerinden farklı ve karmaşık molekülleri parçalayacak enzimlerin kimyasal formüllerini pankreas hücrelerine kim öğretmiştir? Üretilen sıvıların doğru yere boşaltılmalarını sağlayan boru sistemini kim döşemiştir? Doğru sıvının doğru anda boşaltılmasını sağlayan uyarı ve iletişim sistemini kim kurmuştur? Bu sorular veya bu sorular gibi üretilebilecek yüzlerce soru bizi apaçık bir gerçeğe götürür. Hücrelerinize kan sayımı yaptıran, karar verdiren, akıl ve yetenek kazandıran elbette ki hücrelerinizin kendisi değildir. Bütün bunları yaratan Allah'tır. Vücudunuzdaki hücrelere gerekli komutları veren, nasıl davranmaları gerektiğinden onları haberdar eden, kusursuz bir sistemle onları yaratan üstün güç Allah'a aittir. Allah, küçücük alanlara yerleştirdiği bu gibi ihtişamlı özelliklerle bize kendini tanıtır. Allah, sınırsız bir gücün sahibidir. Allah'ın yaratmada hiçbir ortağı yoktur. Bu, her insanın hayatındaki en önemli gerçektir. Allah, bir ayetinde her şeyin yaratıcısı olduğunu şöyle bildirmektedir. De ki, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De ki, Allah'tır. De ki, öyleyse onu bırakıp kendilerine bile yarar da, zarar da sağlamaya güç yetiremeyen bir takım veliler mi edindiniz? De ki, hiç görmeyen amayla, gören basiret sahibi eşit olabilir mi? Veya karanlıklarla nur eşit olabilir mi? Yoksa Allah'a onun yaratması gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma kendilerince birbirine mi benzeşti? De ki, Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O tektir, kahredici olandır. Rad Suresi 16. Birçok parçalayıcı enzimin salgılandığı pankreasın kendi kendini sindirmemesi çok şaşırtıcıdır. Asıl olarak protein yapısında olan pankreas, kendi ürettiği protein parçalayıcı enzimlerin hiçbirinden etkilenmez. Pankreastaki korunma sistemi çok hayret verici ve mucizevi bir şekilde gerçekleşir. Pankreasın salgıladığı protein parçalayıcı enzimler ilk olarak aktif olmayan halleriyle salgılanır. Bu enzimler bu şekilleriyle proteinleri ve dolayısıyla pankreasın kendini parçalayamazlar. Ancak 12 parmak bağırsağına boşalan enzimler vücutta sadece bu bölgede bulunan çok özel bir maddeyle birleşirler ve o anda değişmeye başlarlar. İnce bağırsakta salgılanan enterokinaz adlı maddeyle birleşen enzimler birden aktif hale gelir. Yani proteinleri parçalayabilecek özellik kazanmış olurlar. Ancak pankreasta salgılanan bir maddenin bağırsakta salgılanan başka bir maddeyle kusursuz bir uyumla birleşmesi üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu iki molekül daha önce hiç karşılaşmamıştır. Ayrı bölgelerde salgılanırlar. Buna rağmen bu iki bağımsız molekül birbirlerini kusursuz bir şekilde tamamlar ve sonuçta özel bir amaca hizmet ederler. Bu, elbette ki tesadüflerle açıklanamayacak kadar mucizevi bir olaydır. Üstelik pankreasın kendini öğütmesini engelleyen mucizevi sistemler sadece bununla da sınırlı değildir. Pankreastan protein öğütücü bir diğer enzim olan tripsin de salgılanır. Bununla birlikte tripsinin pankreası eritmemesi için bu maddeyi etkisiz hale getirecek olan tripsin inhibitör adlı özel bir madde daha salgılanır. Beraber salgılandıklarında hiçbir etkileri olmayan bu iki enzim 12 parmak bağırsağına geldiklerinde birbirlerinden ayrılırlar. Bu ayrılık tripsini bir anlamda serbest bırakır ve tripsin bağırsaklara ulaşan besinlerdeki proteinleri parçalamaya başlar. Buradaki zamanlama özellikle önemlidir. Çünkü eğer bu iki madde daha erken ayrılsalardı, tripsin pankreasın kendini parçalardı. Eğer hiç ayrılmasalardı, bu defa besinlerdeki proteinler parçalanmazlardı. Ancak bu örnekte de görüldüğü gibi, vücudumuzdaki her şey doğru zamanda ve doğru yerde gerçekleşmektedir. Pankreas tam gerektiği anda gereken maddeleri salgılaması gerektiğini bilmekte, enzimler de birbirlerinden ayrıldıkları anda harekete geçmektedirler. Pankreası oluşturan hücrelerin ya da enzimleri oluşturan moleküllerin böyle kusursuz bir sistemi kendi kendilerine oluşturamayacakları çok açıktır. Böylesine kusursuz bir düzeni insan vücudunda tesadüflerin kuramayacağı da açıktır. Herhangi bir aksaklık olmadan, sıralamada karışıklık çıkarmadan çalışan, üstelik bütün insanlarda eksiksiz bir şekilde var olan ve aynı kusursuzlukla işleyen böyle bir sistemin çok yüksek bir akıl ve kusursuz bir tasarımın ürünü olduğu her akıl sahibi insanın kolaylıkla anlayabileceği bir gerçektir. Bu sistemin evrimcilerin iddia ettiği gibi kör rastlantılarla açıklanması mümkün değildir. Bu sistem Allah'ın apaçık yaratmasının delillerinden biridir. Allah, aklını kullanmasını bilen ve görebilenler için bu gibi örnekler üzerinde ayetlerini göstermektedir. Allah, ayetlerini düşünen insanlar için açıklamaktadır. Güneşi bir aydınlık, ayı bir nur kılan ve yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için ona duraklar tespit eden O'dur. Allah bunları ancak hakla yaratmıştır. O, bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklamaktadır. Gerçekten geceyle gündüzün ard arda gelişinde ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde korkup sakınan bir topluluk için elbette ayetler vardır. Yunus Suresi 5-6.